malum günümüzde birçok insanın üzerinde, işte elimizdeki cep telefonlarından uzaya giden uydulara kadar bilimin orada bir yeri var, rolü var. Diğer taraftan din çok farklı kültürde en etkili unsurlardan biri. Bu iki alanın arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı çok önemli bir soru. Tabii ki bu bir teknik konu, ayrıca bir konferans konusu olabilir. Yüksek lisansında işte Big Bang teorisi, felsefe din ilişkisi, doktora da evrim teorisi felsefe din ilişkisi bugünün konusunu, doçentlikte kuantum teorisi felsefe din ilişkisi, arada izafiyet, kaos teorisi, din felsefe ilişkisi çalışmış biri olarak, profesörlükte de daha çok zihin felsefesi, işte daha çok nöroloji gibi alanlarla ilişkili kısım, felsefe din ilişkisini çalıştım. Yani aşağı yukarı çalışmalarım çoğu bilim-din ilişkisiyle ilgili. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, yani çalışmaların büyük bir çoğunluğu bilim-din ilişkisiyle ilgili bir olarak hiçbir konu evrim teorisi kadar gürültü patırdı bu bilim-din ilişkisinde koparmıyor. Hani bunu söylemek için benim gibi çok çalışan biri olmaya da gerek yok. Buna birçoğunuzun da tanıklık ettiğini düşünüyorum. Burada tabii çok önemli bir soru karşımıza çıkıyor bilim-din ilişkisi çalışan biri olarak. Hani teknik olarak bilim-din ilişkisi nasıl kurulara girmeyeceğim. Direkt nokta bir konuyla, evrim teorisiyle gireceğim. Vaktimiz dar. Sorular gelirse artık en heyecanlı kısım sorular kısmını bekliyoruz. Artık orada siz ne isterseniz oraya gireriz. İslam dininin açısından evrim teorisine nasıl bakılması gerektiği, evrim teorisine inanıp inanmamanın bir sorun olup olmadığı şeklinde önümüzde önemli bir soru var. Evrim teorisinin kendi içinde yapılabilecek tartışmalar var. Hani felsefenin içinde de bilim felsefesi ve biyoloji felsefesi, din felsefesiyle beraber özel ilgi alanı. Onlar da var ama yani hepsine girmeye tabii ki burada gücümüz yok. Oradan buradan belki de en merak edilen sorulardan biri, bir de biyoloji bölümünden değerli bir hocamız var. Biyolojiyle ilgili birçok yorumu o yapacak. İslam açısından evrim teorisine bakmakta, yani bakarken nasıl bir bakış açısı geliştirmemiz lazım? Bu din açısından bir sorun mu değil mi sorusu var karşımızda. Benim kısa cevabım yok. Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Bu yok cevabını duyunca birçok kimsenin şöyle düşündüğüne de eminim. Yani böyle modernist dönemde işte bilim teorisi çıktı, otoritesi var. Hani bunu da ona uydurmaya çalışıyorlar canım. Böyle düşünen çok kişi var. Hiçbir zaman böyle bir yaklaşım sergilemiş biri değilim. Onun için de nokta nokta, İslam içinde hangi inanç varsa hepsi açısından teker teker bir sorun olup olmadığını tartışmaya hazırım. Bu mikrofon ne yapacak? Duracak mı orada? Çekiliyor mu? Hayır. İyi, tamam. Nokta nokta bütün her konuya girmeye hazırım temel inançları. Zaten kendim de öyle yapmaya çalışacağım. Hani bu bir iyi niyetli bir söylem, hani wishful thinking dedikleri tipte bir şey hani bir arada sorun yok demek. Yoksa gerçek anlamda böyle mi onu göstermemiz lazım. Bence bu konuya, yani biyoloji felsefesi içinde evrim tartışılırsa yapılacak yaklaşımla, bence bilim-din ilişkisinde tartışma yapılırsa gerçekleştirmesi gereken yaklaşım arasında bir fark var. Hani ben ikisini de yapmaya meraklıyım ama bugünkü daha çok o biyoloji felsefesinin içinde bir tartışma yerine bir İslam din özelinde bir bilim-din ilişkisi konusu olarak ele alacağım. Aradaki fark şu. İslam din açısından ele alırken bence soruyu önce şöyle kurmalıyız. Yani evrim teorisi doğru mu, yanlış mı, iç tartışmalar işte evrim teorisinin içinde kesintili denge kuramı mı doğru, yoksa böyle mikro adımlarla mı evrim ilerliyor gibi tartışmalara değil. Orada ilk öncelikle şuna odaklanmamız lazım. Evrim teorisini doğru kabul ettiğimizde tamam. İslam'la çelişir mi, çelişmez mi? Ha. Evrim teorisinin iç sorunlarını biyoloji felsefesine ve biyolojiye bırakmamız lazım öncelikle. Fakat tamamen doğru kabul ettiğimizde teoriyi, İslam'la çelişip çelişmediği önemli. Ve dikkat edin, İslam'dan evrim teorisi çıkıp çıkmadığı demiyorum. Özellikle terminolojiyi dikkatli kurmaya çalışıyorum. İslam teorisiyle çelişip çelişmediği önemli. Çünkü birçok kimsenin iddiası o, İslam'la çelişti. Ve bundan dolayı ortada birçok gerilim oluyor. Hani bana göre bir din adına ortaya çıkartılan bir gerilim var. Birçok özellikle biyolojide çalışan, işte tıpta iken biyoloji okuyan birçok kimseye evrime inanırsan ateist olmak zorundasın gibi bir yaklaşımla boş yere orada insanlar strese sokuluyor bence. Gereksiz bir stres. Diğer taraftan bu tip yaklaşımla ateizm adına da evrim teorisi araçsallaştırılıyor. İşte Richard Dawkins gibi bunun ünlü üyeleri var bunu yapan. Özellikle onlara sorulduğu zaman işte dine tartışmada taktiklerine ben işte evrim teorisine çekerim, oradan giderim. Çünkü evrim teorisinin işte şöyle şöyle delilleri var falan diyor. Bir ateizm adına da bu bilime yapılan bir zulüm. Yani nasıl birincisi din adına yapılan bir zulümse bilime, ikincisi de ateizm adına yapılan bir zulüm. Bir bilim teorisini kendisini ateizm için, o felsefi doktrin için araçsallaştırmaya çalışmak. Bilimin içinde tabii tartışma olması iyidir, farklı fikirlerin olması iyidir ama baştan böyle ön yargılarla yaklaşılması, yani inanan ateist olmak zorunda veya işte dini inkar etmek istiyorsan inanmak zorundasın gibi şeylerle, kimselerin kendini rahat bırakarak doğadaki olguları incelemesi engelleniyor. Bir şey ki burada İslam açısından özellikle temel metni olarak Kur'an'ı ele alıyorum. Soruyu şöyle kurmamız lazım. Dediğim gibi Kur'an'la çelişir mi evrim teorisi? Bir şeyin dinle çelişmesi şu demek arkadaşlar. Yani yanlış bir sürü şey de dinle çelişmez. Evvela onu bilmemiz lazım. Yani bir şeyin dinle çelişmemesi doğru olduğunu göstermez. Mesela basit bir örnek verirsem herkes anlayacaktır. İşte Hazreti Meryem'in kaç teyzesi vardır şeklinde bir soru çıksa. Birisi dese ki Hazreti Meryem'in 3 teyzesi var, birisi 5 teyzesi var, birisi 4 teyzesi var dese. Hiçbir İslam'la çelişmez. Ama dikkat edin en az bu iddialardan 3'ü 4'ü. Kaç tane söyledik? 4 tane ışık söyledik. Yani en azından 3'ü yanlış. Belki 4'ü de yanlış. Dikkat edin bazı yanlış şeyler de İslam'la çelişmiyor. Niye? Çünkü bir şeyin Kur'an'la çelişmesi için Kur'an'da açık bir ifade olması lazım o hükmün çeliştiği. Onu da göstermeniz lazım. Ve o açık dediğimiz ifadenin de başka türlü sizin söylediğinizden başka türlü yorumlanamıyor olması lazım. Yani o ifadenin her türlü yorumuyla, tabii bu zorlama olmayan her türlü yorumuyla çelişmesi lazım çeliştiğini söylemeniz için. Değil mi? Yani İslam'da öyle bir izah bulacaksınız ki siz o izaha makul olabilecek bütün anlama daireniz içinde evrim teorisinin açık bir şeyle o izahı tamamen çelişecek. Böyle bir şey göstermeniz lazım. Bana göre böyle bir ifade yok Kur'an'da. O zaman teker teker girelim. Olduğu olan yani çeliştiği söylenenlerle. Peki burada biraz sırf Kur'an'la da bırakmayayım. En azından teist dinlere gideyim biraz. Çünkü Hristiyan iklimi içinde ortaya çıkmış bir teori bu. 19. yüzyıl sanayi devriminin işte hızla ilerlediği İngiltere'de çıkmış bir teori. İlk çıktığı zamandan beri dirençleri görmek için. Hocam bir de beni böyle 3-4 dakika kala ben bir bakayım saate de uyarırsan ben yani hızlı bastım mı? Uyarım. Belki olmaz. Şimdiden uyarı gelmeye başladı. O dönemdeki bazı Hristiyan, yani sırf Kur'an'daki ifadelerle çelişmediğini söylerken neden bazı sorunlar ortaya çıktığıya da geçiş yapacağım. Çünkü bunları ayrı ayrı gruplayıp da ele almaya vaktim yok. Hepsini karıştıracağım. Birincisi mesela bu teoriye Allah inancıyla çelişiyor. Ona bakmamız lazım ikisi açısından. Şimdi burada çok önemli bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bana göre hem Kur'an'da hem eski ayet hem yeni ayette çok açık bir şey var. Sürecin sonundaki bütün yaratılışlar Allah'ın yaratılışı olarak takdim ediliyor. Arkadaşlar lütfen burada süreç kelimesinin altını çizin. Mesela Kur'an'ı açın bakın. Kur'an'da tohumu da Allah bitiriyor. Yağmuru da Allah yağdırıyor. Bunu ayetlerde görüyoruz. Kur'an'da açtığınız zaman Adem'le Havva'yı mı Allah yarattı diye geçiyor. Hepinizi Allah yarattı diye mi düşünülüyor? Geçiyor. Sizi Allah yarattı diye geçiyor. Sizi yaratması şeklinde birçok ifade var. Peki her birimiz için süreç geçti. Annesi babası bir araya geldi. Karnında belli bir süre taşıdı. Hangimiz Allah'ın yaratmasına buna aykırı görüyoruz? Birçok mesela kediyi, köpeği veya diğer hayvanları da Allah yarattı diyoruz. Bunlar için de bir süreç var. Anneleri, babaları bir araya geldi. İşte anneleri beslendi, süt çıktı, süt emdi yavrular. Öyle geliştiler. Bu süreçlerde olmasına rağmen Allah onları Rabbi de diyoruz. Yani Rab değil mi? Onu ancak sadece yani yaratan değil, aynı zamanda onu terbiye eden, onun ihtiyaçlarını gideren demek. İhtiyaçlarını giderirken süt, işte hayvan ot yedi, süt çıktı, bir süreç var. Bunları hiç Allah'ın yaratmasına aykırı görmüyoruz. Nedeni çok basit, hepimiz biliyoruz. Yani temel İslam inancı, temel teizm diyebileceğimiz inanç bu şekilde. Nedeni çünkü Allah bütün oyunun, bütün şovun Allah'ı. Tek bir şeyin, başlangıçtaki yaratıcıların deist Allah'ı değil. Bütün sürecin Allah'ı olduğu için, sürecin hepsine hakim olan Allah, teker teker zikretmesine gerek yok aradaki süreçte. Zaten onların da sahip olan, o planlamasaydı, izin vermeseydi onlar da zaten olmazdı şeklinde gördüğümüz için sorun görmüyoruz. Basit bir örnek, işte resim yapan bir kişi, bu resmi ben yaptığımı çok rahat diyebilir. Ben bu resmi yaptım derken, ben fırça kullanmadım, ben boya kullanmadım, tuval kullanmadım, boyayı oraya sürmedim demek istemez. Orada aracı şeyler vardır, boyalar satın alınmıştır, şeydir. Üstelik hiçbir boyacı boyaları kendisi yaratmaz, tuvali kendi yapmaz, fırçayı da bir yerden alır. Burada Allah ham maddenin de yaratıcısı. Yani sadece bütün süreci işleten değil, sürecin ham maddesini de yaratan. O zaman bu süreçte ne oluyorsa olsun, birçok yerde Allah süreci anmadan yarattım demesi de bir sorun. Bunu niye söylüyor? Evrim varsa pekala biliyoruz ki bu bir süreç. Yani canlının yaratılmasına aykırı bir şey değil. Sadece arkasındaki sürecin ne olduğuyla ilgili bir teori. Hani bizim Allah yarattığını söylediğinde bizim bir süreçle burada olmamızı aykırı görmüyorsak, evrimi de pekala aykırı görmemiz lazım. Ve modern bilimin bize sunduğu tablo aşağı yukarı şu şekilde. Yani 13,8 milyar yıl önce olan bir evren var. Çok sıcak, çok yoğun bir başlangıçtan başlıyor. İşte genişliyor, genişliyor. Atom altı parçacıklar oluşuyor. O atom altı parçacıkların bir kısmı oluştuktan sonra, daha doğrusu atom altı parçacıklar oluşuyor. Atom altı parçacıklardan oluşmasından sonra işte yıldızlar ortaya çıkıyor. Yıldızlarda bizim bildiğimiz birçok atom oluşuyor. Şu anda vücudumuzdaki kalsiyum gibi, demir gibi birçok atom işte o yıldızların içindeki fırınlarda pişiyor. Sonra yıldızların çöplüğünde diğer yıldızlar oluşuyor. Bizim güneşimizde böyle o çöplüklerde oluşan yıldızlardan biri. 4,5 milyar yıl önce dünyamızın oluşumu. İlk dönemlerde büyük bir meteor bombardımanı var. Dünya pek yaşanacak bir yer değil ilk 600 bin yıl. 3 milyar 900 milyon yıl kadar önce duruyor bombardıman. Bundan çok kısa bir süre sonra tek hücreli fosilleri var işte 3 milyar 800 milyon yıl önce. 600 milyon yıl önceye geldiğimizde Idiakara biota diyebileceğimiz böyle biraz daha tek hücrelere nazaran komplike varlıklar var ama Idiakara biota da çok kompleksliydi. Bugünküne benzer komplike varlıkların ortaya çıkması işte Kambriyen patlaması 542 milyon yıl önce. Ondan sonra buraya gittikçe daha da dallanan şekilde canlılar geliyor. İşte Homo sapiens sapiens denen de 200 bin yıl kadar önce görünüyor. Bunun içinde insan kime deriz, nasıl deriz belki birazdan konuşuruz. Buraya geliyoruz böyle bir tablo. Şimdi burada evrimle ilgili kısmı, canlılarla ilgili kısmı dikkat edin. Orada bir süreç var. Hiç kimse Allah'ın yaratmasına aykırı görmüyor. Hatta işte ben Big Bang teorisiyle ilgili kitap da yazdım. Yüksek lisans konumdu. Bizim kelamcıların ortaya koyduğu hudus delilinin hani evrene bir başlangıcı olduğundan Allah'a giden delil için destekleyici bir şey olarak da görüyoruz. Ha, orada süreci bir sorun görmüyorsak, canlılarda da bir süreç varsa bunu niye aykırı göreceğiz? Bu ciddi cevaplanması gereken, bana göre de cevabı olmayan bir soru. Bence sorun görmememiz gerekiyor cevabı. Bana göre bu en temel şey. Çünkü birçok insan bunu anlamadığı için hatta Kur'an'daki bazı ifadelere de yanlış yorumlanarak sanki Allah'ın süreçle yaratması aykırıymış gibi iddialar bile işitiyoruz. Yani kendisini Allah'ın yarattığını iddia eden bir insanın Allah'ın süreçle yaratamayacağını düşünmesi kadar komik bir şey düşünemiyorum. Gerçekten burada ciddi komik bir şey var. Kur'an'daki bazı ayetleri görüyoruz işte kün feyekün. Mesela bazı çevirilerde ol der hemen olur demiş. Ve burada birçok kimse zaten Arapça en azından o kadarını çok rahat biliyor. Kur'an boyunca bakın F takısına sonralık ifade ettiği birçok yerde aşağı yukarı Kur'an'ın büyük çoğunluğu hep süreci ifade eder. Yani F demek anında oldu demek değildir. Allah'ın istemesi üzerine, onun üzerine oldu demektir. O onun üzerine müthiş bir süreç de ifade edebilir. Nitekim dünyanın da Allah'ın ol demesi üzerine oluyor ama 6 tane yönde yani dönemde oluştuğu geçiyor. Yani ol der hemen oldu bence diyorum meallerde o hemen kelimesini gördüğünüzde sil. En azından Arapçasında yok, yanıltıcı oluyor. Allah'ın ol demesi üzerine olur o. Ol deyince hemen olur değil. Yani böyle bir gereksiz beklenti oluşturuyor. Sanki İslam'ın temel inancı herhangi bir Kur'an ayetinde ol deyince Allah anında yaptı gibi bir şey ifade edilmiş, havası oluşturuluyor şeyde. Öyle bir şey yok birincisi. Ondan sonra teker teker gelelim. Yine sorun neler olmuş? Sorunlardan bir tanesi özellikle Batı dünyasında dünyanın yaşıyla ilgili olmuş. Bu çok gürültü kopartan bir tartışma. Amerika'da emin olun Hristiyan yaratılışçılarla ben kabloya bastığım için oluyor. Neden gidiyor bilmiyorum. Bilim insanları, jeologlar veya evrimciler arasındaki en önemli 2-3 başlığın bir tanesi bu. Dünyanın genç olduğunun iddia edilmesi. Bununla ilgili tabii bir Yahudi takvimi var 6000 yıl kadar. Gerçi o takvim de yani insan oluşumunu, bütün dünyayı mı tarif ediyor nedir tartışılabilir. Yani onun tartışmasına girmeyeceğim. Ama evrim teorisinin ortaya konduğu dönemde birçok insanı karşı koymaya zorlayan, bir de parantez içinde şunu da yanlış anlamayın. Evrim teorisinin ortaya ilk konduğu günden itibaren birçok din adamı uyumlu olduğunu söyleyip kabul etti. Ama karşı çıkan da bir kesim vardı. Bu karşı çıkan kesimin karşı çıkma sebeplerinden biri de şu. Usher'in 17. yüzyılda yaptığı kronoloji var. Dikkat edin. Hazreti İsa'dan 17. yüzyıl sonra. Bence o da eski ayetten çıkmaz ama her neyse. Milattan önce 4004 yılı da dünyanın yaratıldığını söylüyor. Enteresan şekilde birileri de onun üzerine de hesaplar yapıyorlar. Karar da veriyorlar. Dünya milattan önce 4004'te 23 Ekim saat 9'da sabah oluştu. Ben de diyorum seviniyorum böyle şeyleri görünce. Yani sırf İslam dünyasının içinde garip grup bazı şeylerin çıkmadığını görmek. Yani başkalarında da böyle gariplikler olduğunu görmek bana göre bizim açımızdan sevindirici olması lazım. Fakat bu tabii o kadar da yaygın bir şey ki bu İncil'lerin de kenarına yazılıyor bu tarih. Ve tabii arada 200 yıl var evrimle, yani 17. yüzyıl 18-19'da ortaya konuyor. 19. yüzyıla geldiğimizde burada birçok kimse o işte 200 yıl önce ortaya konmuştu falan demeden özellikle bundan dolayı dünyanın yaşı bu kadar büyük olamaz fikrinden dolayı. Çünkü evrim için milyonlarca yıl gerektiği o dönemde tahmin ediliyor. Biz sonradan anlıyoruz ki çok daha uzun diyorlar. Ondan dolayı karşı çıkışlar var. İslam açısından bakarsak Kur'an'da böyle bir izah yok. 6 dönem izahı işte yerde yaratıldı, gün anlamına da geliyor. Ama Kur'an'ın içine baktığınızda işte zaten Secde suresi, Meariç suresinde 50 bin yıl süren bir gün, 1000 yıl süren bir gün tipi ifadelerden zaten bir dönem şeklinde bu kelimenin anlaşılabileceği anlaşılıyor. Nitekim bizim birçok tefsirci de bunu söylemiştir. Yani yem kelimesini dönem ifade etti. İşte yevmül kıyame yani kıyamet günü şeklinde de geçiyor ifade. Yani 24 saati dolduran bir gün anlamı ifade etmesi gerekmiyor. Kur'an içindeki kullanımları da zaten birçoğunda böyle 24 saatlik gün dışında da kullanılıyor. Yani herhangi bir ifade o zaman İslam'ın içinde birincisi bu en çok itiraz gelen noktada yok bununla ilgili bir sorun. Parantez içinde bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle hatırlatayım. Yakın dönemlerde Amerika'da yapılan bir araştırmada Amerika'daki din adamlarının yarısından fazlasının dünyanın 6000 yıl civarında yaşın olduğunu düşündükleri geçiyor. Bakın bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bunlara da genelde Young Earth Creationism şeklinde isim veriliyor ve oldukça mesela bazı özellikle din adamları arasında yaygın. İkinci olarak geçelim, buna çok geçmeyeceğim. Nuh tufanı ile ilgili bir sorun olabilir mi diye. İşte Nuh tufanı yerel miydi, jeoloji açısından bir sorun olur mu diye geçiyor. Kur'an'da genelde baktığımızda bir kavim reddettiğinde belli bir mesajı o kavme ceza olarak Allah bir bela veriyor. Şimdi belli bir yerdeki bir kavim reddettiğinde bütün dünyayı sel basması için bir gerek yok. Kur'an'ın genel mantığına baktığımızda gerekiyor. Yani o bölgenin neresiyse o bölge tartışılabilir. O bölge neresiyse orayla ilgili kısıtlı bir yer olarak onu görmek mümkün. Nitekim zaten bizim Elmalı'nın tefsirini açsanız da buna benzer bir yorum. Elmalı'nın tefsirinde de görürsünüz. Yani bu zaten bizim birçok tefsirinde söylediği bir şey. Önemli bir sorun şuradan gelmiş yine evrim teorisine karşı dirençte. 18. yüzyılda geldiğimizde Linnaeus'un taksonomisi çok önemli canlıları anlamada. Hani bugün tür, cins olarak anlıyoruz ya Homo sapiens bu şekilde isimlendirmeler dahi onlar Linnaeus'a kadar gidiyor. Linnaeus'taki canlar sınıflaması şu şekilde arkadaşlar. Her canlı bir diğerinin üstünde hiyerarşik bir mertebede her canlı. Canlılık adeta hiyerarşik merdivenlerdedir. En altta diyelim ki madenler gibi bir şey vardır. O madenler de diyelim demir daha alttadır da altın yukarıdadır. Madenlerden işte tek hücrelere geçir. Tek hücrelerden kendi içinde bitkilere, bitkilerden hayvanlara geçir. Böyle bir hiyerarşik merdiveni vardır canlıların. Bu aslında Aristoteles'ten biri gelen bir görüş. Dünya biyoloji tarihine bakarsanız çok yaygın olan bir görüş. Buna genelde Great Chain of Being, yani büyük varlık zinciri de deniyor. Bu öğreti evrim teorisine en zıt ve evrim teorisine de yol açabilecek bir öğretidir, ironik olarak. En zıt öğreti olmasının sebebi şu. Varlık merdivenlerindeki her basamak doluysa yeni evrimleşen canlının doldurabileceği bir yer yok. Değil mi? O zaman evrim yeni bir canlı oluşumunu beklemediği için gerekiyor. Fakat bu tabii ki Linnaeus'un taksonomisi, yani Stephen Jay Gould'un dediği gibi bu tip taksonomiler bizim zihnimizle evrene yaptığımız projeksiyonlardır diyor. Onun döneminde de Buffon gibi ünlü biyologlar da buna karşı çıkıyor. Yani canlıların o kadar farklı özellikleri var ki, hani bu kalemun renk değiştirmesiyle arının bal yapmasını hiyerarşik merdivende biri diğerinden üstünde ya nasıl sınıflayacaksın? Birbirinden çok özel bunlar diyor. Böyle bir hiyerarşik sınıflama yapman mümkün değil diyor ki Buffon haklı. Benim gördüğüm de biyoloji tarihinde gerçek anlamda evrim teorisini ortaya ilk koyan kişi Buffon'dur ama o ortaya koyup da böyle bir şey mümkündür deyip reddettiği için pek biyoloji tarihinde onunla anılmaz. Ama açık anlamda bunu ortaya koyan, buna yakın bir şeyi evrim teorisine koyan Buffon'dur. Fakat genelde tabii biyoloji tarihinde daha çok Lamarck'la Erasmus Darwin, Darwin'in dedesine kadar götürülür. Tabii seleksiyon ön plana çıkarttığı içinse, bu işte diğer, onlara girmeyeceğim, hani genetikteki mekanizmalar 19. yüzyılda olamayacağı düşünülünce Darwin'inki ön plana çıkmıştı. O biyoloji tarihiyle ilgili ayrı bir hikaye. Fakat en azından biz, yani Linnaeus'tan kaynaklanan bir şey, böyle bir canlılar sınıflamasından kaynaklı bir şey. Yani evrimci görüşle bunu uyuşturamamalıyız. Şimdi İslam'ın içinde herhangi bir görüş türlerin sabitliği öğretisini savunmuyor. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerinde bir kişi bana göstersin, işte türler en başında yaratıldığı şeklindedir bugün şeklinde bir iddia. Böyle bir şey yok. Çok açık bir şekilde. Hatta Araf suresi 69. ayet açsanız, işte Hazreti Nuh'tan sonra insanların gelişimini tamamladık şeklindeki ifadeden zaman içinde insan türünün içinde bir değişiklik olduğuna işaret de bulabilirsiniz. Ama benim genel eğilimim, hani evrim teorisi Kur'an'dan çıkıyordur şeklinde bir yaklaşım da savunmuyorum. Öyle bir şey de savunmuyorum. Daha çok savunduğum şey buna bir zıt bir şey yok olmadığı şeklinde. Aradaki farka lütfen dikkat edin. Fakat burası önemli. Yani türlerin sabitliği öğretisine karşı gelen bir teori, evrim teorisi. İslam'ın içinde türlerin sabitliği iddiasını savunmamız için bir temel yoksa, o zaman bundan dolayı da evrim teorisine karşı çıkmamız için bir sebep yok. Gelelim meşhur maymun hikayesine. Çok merak edilen. Şimdi burada Allah sizi, dikkat edin.
Şimdi burada bir müdahale edin. Caner hocam, pazarlama teknikleri olarak birazdan işte kavanozun içindeki yılanı çıkaracağım der gibi, o da maymun metaforunu kullandı. Buyurun hocam, kusura bakmayın, böldüm.
Şimdi burada birçok kimsenin düşündüğü şey şu olmuş. Şimdi bu demin söylediğim, hızlı hızlı geçtiğim noktada bence anlaşılması çok önemli. Peki ya maymuna ne diyeceğiz gibi bir şeyler var. Hani çamurdan yarattık diyor. Şimdi demin aslında süreçle ilgili getirdiğim izah, çamurla ilgili izahın anlaşılmasını da bence sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar şunu düşünün. Yani Kur'an'da Adem'le Havva'yı mı Allah yarattı diye geçiyor çamurdan? Allah sizi çamurdan yarattı diye mi geçiyor? Ona bakmamız lazım. Aslında açık ayette ifadeye geçen şey sizi çamurdan yarattı. Bu aslında çok basit, yani böyle zorlama bir tevil şeyle gidecek bir şey yok. Yani bu tahta neden yapıldı derse, bu kürsü tahtadan yapıldı. İşte bina neden yapıldı? Betondan, demirden yapıldı. Betondan, demirden bina yapıldı deyince arkadaşlar hiç inşaat mühendisi girmedi, yoksa kimse demirleri koymadı, daha evvelden kalıplar dökülmedi diye bir şey anlayan var mı aranızda? Hiç kimse böyle bir şey anlamıyor. Açıkça ham madde nin kastedildiğini anlıyoruz. Vücudumuzdaki zaten bütün elementlerin hepsi de toprakta var. Ama bunun neden olduğunu da çok basit bir mantıkla anlayabiliriz. Herhalde öğlen yemeğini yemişsinizdir diye düşünüyorum. Yediğimizde işte tavuk yiyoruz, salatalık domates yiyoruz, işte kabak yiyoruz. Aynı şeyleri diyelim tavuklara da veriyoruz, onlar da yiyor. Salatalık domates mısırları. Salatalık domates mısır dediğimiz şey ne? İşte toprak ve suyun bitki kökleriyle çekiyor. Gövdesinde değişime vuruyor. Bitki oluyor. Toprağın ile suyun birleşimine ne deniyordu? Çamur deniyor yani. Yani bitki dediğim şey aslında bir yerde çamurun değişime uğraması. Peki tavuk ne yapıyor? Tavuk mısırla kabağı yiyor. Mısırla kabağı yediği zaman vücudunda bitki değişime uğruyor. Tavuk dediğimiz şey ne? O da çamurun değişime uğramaz. Biz buradan açıkça gözüküyor. Salatalık, domates, tavuk yediğimizde onların değişime uğramasıyız. Şimdi biyolojik olarak hücrelerimiz, beyin hücreleri biraz geç yenileniyordur ama 6 ayda bir bütün hücrelerimiz yenileniyor ve bu aslında her saniye devam eden bir süreç. Yani ben şu anda konuşurken bile ve siz de otururken her an hücreleriniz yenileniyor. Ve o gıdalardan aldığımız ham maddeler hücrelerimize dönüşüyor. Hücrelerimize de biz diyorsak, bedenimize biz dediğimiz gibi. Arkadaşlar şu anda o zaman biyolojik olarak her saniye tavuğun, salatalığın, domatesin değişime uğramasısınız. Soruyorum size, aranızda salatalığın değişime uğraması olmaktan rahatsız olan var mı? Ya tavuğun değişime uğraması olan rahatsız var. Ya böyle 1 milyar yıllık süreçten bahsetmiyorum. Şu anda bizatihi biyolojinin söylediği şey bu. Ya şu anda salatalığın, tavuğun değişime uğramasından olmaktan sorun görmeyen bir kimse birkaç yüz milyon yıllık süreçte, nereye götürürseniz o süreci, işte kediyle, sincapla, fareyle, tek hücreliyle, maymunla, onunla bununla akraba olmaktan ve onların belli şeylerin değişime uğramasından niye rahatsızlık hisseder? Ya şu anda tavuktan hissetmiyorsun. Hani nedir yani, tavuk maymundan daha mı sevimli? Hani salatalık, yani maymun salatalık kadar mı bir değeri yok? Yani maymunla akraba olmak. Hani hangi temel üzerine konuşuyoruz mesela buna itiraz ederken? Birçok kimsenin burada verdikleri en güçlü argüman, yıllarca ben de evrim teorisiyle işte ilgilenmeye çalıştığımda şunu görüyordum. En güçlü argüman olarak verilen şey şu. Allah, benim babam, ay benim dedem diyorlar aşkına. Benim dedem maymun değil, senin deden öyleyse bilemem. Bu böyle, ben diyorum dedesinin yakışıklılığı argümanı diye bunu isimlendiriyorum evrim teorisine karşı çıkarken. Yani benim dedem o kadar yakışıklı adam ki yani olsa olsa sen maymundan gelebilirsin. Yani benim gibi böyle klas bir adam, böyle bir dedesi olan adam maymun olamaz. Niye? Biz çok yakışıklıyız şeklinde bir argüman. Ama yani dediğim gibi yani çok yakışıklı dedesi de salatalığın değişime uğraması ve tavuğun değişime uğramasında sorun görmüyor dedesi tavukları götürürken. Ama kendisinde niye sorun görüyor diye o zaman o arkadaşa bir daha o soruyu yöneltmemiz lazım. Bu açıdan baktığımızda bence yani hayvan ırklarıyla ki birçok kimse bunu belki bütün canlıların bir ortak bir yerde birleşmesinde bir zenginlik, bir güzellik de görecektir. Bütün doğanın bir kardeşliği için bir birlik görecektir. Zaten aslında Kur'an'da böyle bir birlik diye işaret var. Niye? Siz ham maddenin birliğine Kur'an işaret ettiği için canlıları sudan yarattı ve topraktan yarattı şeklinde. O zaman zaten yani bir ortak ham maddede zaten birleşiyoruz. Ondan sonraki süreçte bizim sandığımızdan daha fazla da bir birlik olması aslında bence İslam'ın herhangi bir inancı, temel inancı açısından sorun olarak görmemek lazım. Başka bazı şeyler söyleniyor. Nedir işte bu nefsi vahide var, tek bir nefisten yaratma. Onunla ilgili de görüşümü söyleyeyim. Yani Kur'an'da yine baktığınız zaman size nefislerinizden peygamberler gönderdik diyor. Yani bizim nefsimizden alınıp da peygamber yapıldı, bizden klonlandı şeklinde anlamıyoruz. Biz de aynı türden diye anlıyoruz. Ya bence öylece nefislerinizden eşler yaratma. Çünkü bize geliyor nefislerinizden eşler yaratma. Yani ilk insan alıp da Havva Adem'den yaratıldı şeklinde bir şey geçmiyor. O da bizim hani yakıştırmamız. Bu insanların aslında hepsinin tek bir tür olarak yaratıldığı. Yani insana eş olarak bir maymun eş vermiyor Allah. Veyahut da bir kediden eş vermiyor, sincaptan eş vermiyor. Yani insanın eşi de kendisi de aynı türden şeklinde bir mantık için alınması lazım. Başka bir itiraz noktası da bazen şeyden geliyor. İşte Hazreti Adem'in cennetten çıkartıldı buraya geldi ifadesi. Ben bunu da tabii bunun tartışması daha da uzun yapılabilir. Yine bizim literatürümüzde de bu söylenmiştir. Ağırlık görüş başka yerdeki cennetten geldi olsa da. Şimdi buradaki ifadeye bakarsanız yani birincisi şunu söylemek lazım. Cennet ifadesi Kur'an'ı okuyanlar fark edecektir. Sadece dünyadaki yani sadece ahiret için ki dünyadaki bahçeler içinde geçiyor. Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Mesela peygamberimize işte Allah ona bir dünyada ya bahçe şöyle verseydi dediklerdi. İşte cennet ifadesi geçiyor. Kur'an boyunca birçok yerde bunu görüyorsunuz. Sen öyle istisnai bir kullanımı değil cennet kelimesi. O zaman bu dünyadaki yani Hazreti Adem'in cennette yaratılmasını bambaşka bir, yani bu dünyanın ötesinde bir yerde yaratma olarak görmekte bence bir sebep yok. Yani oradan indirilme meselesi var. Orada geçen ifadeye bakın. Habata ifadesi mesela Bakara 36'da geçiyor. Aynı ifade Bakara suresi 61. ayette. Aynı ifade, aynı fiil. Hazreti Musa'nın kavminin bir yerden diğer yere geçmesi, inmesi olarak geçiyor. Veya Hazreti Nuh'un gemiden inmesi için de aynı ifade geçiyor, inme ifadesi. Şimdi Hazreti Nuh'un gemisi uzaydan geldi diye düşünen kimseye rastladınız mı? Ha illa ki ben buradaki Havata'yı bambaşka bir mekan olan cennetten indim şeklinde anlamamız için bir sebep yok. Burada da bana göre zaten dünyaya Hazreti Adem'in halife atandığı söylendiği için yani bu dünyada yaratılmış olmasında Hazreti Adem bir sorun görmemekle kalmıyorum. Bence yani anlaşılması gerekenin o olduğunu düşünüyorum. Hani dünyaya halife olarak atanması ifadesinden. Efendim, bitiyor mu? O zaman bir iki şey daha söyleyeyim. Şey yapayım. İki tane de temel ilke var. Bunlar diğer... diğerleri gibi belki temellendirebileceğim ilkeler değil. Ama ben şunu düşünüyorum. Allah'ın yaratması için beklediğim şeyler bu. En azından beklentim o. Yani baştan ispat edebilirim demiyorum. Bir, Allah yaratmada en kısa yolu seçer birinci ilkem. İkinci ilkem ise Allah yaratmada hiçbir masraftan kaçınmaz. İkisinin nedeni de belli. Yani basit diyelim ki bir ressam resim yapıyorsa, fırçası en yakın şu noktadan geliyorsa... Oraya o noktayı koymak için şöyle en uzak yoldan şu şekilde bir şekilde fırça darbesi yapmaz. Yani bir evrende en kısa bir yol varsa zaten Allah onu en kısa yol olarak yaratmıştır. O yüzden buradaki canlıların ortaya çıkmasındaki kısa yol evrimse bence Allah evrimi seçmiştir. Baştan hiçbir bilimsel verimiz olmasa bile ben böyle bir beklentiye girerdim en kısa yol olsa. İkinci ilkem de şu, Allah hiçbir masraftan kaçınmaz. Masraftan kaçınması da şöyle görüyorum. Allah'ın kaynakları sınırsız. Her ne kadar kısa bir yol Allah'ın yarattığı varken uzun yolu seçmese de miyecek olsa da bir ressam. Diyelim ki bir ressam bir resim yaparken diyelim ki resmin fonunda çok güzel olmasını bekliyor. Yıldızların, diğer şeylerin. Diyelim santimetre kareye 100 fırça darbesi vurması gerekiyor. 1000 fırça darbesi resmin. Eğer ki kaynakları sınırsız ve kabiliyeti de şeyse o bütün o masrafı yapmaktan, ona o zaman ayırmaktan çekinmez. Ha çünkü bir Allah'ın zaman sıkıntısı da yok, zamanın da yaratıcısı. Ha bence birinci ilke Allah'ın evrimi evrende, hani hem Big Bang'de olsun ki moleküler evrim olsun diğerlerini seçmesi için bir yol oluşturuyorken, ikinci ilke ise ne oluyor da evrende trilyon çarpı trilyonlarca yıldız var veya ne oluyor da şu andaki dünyada birkaç milyon canlı türü var tipi bir soruyu cevaplamamıza da olanak veriyor. Ve ne oluyor da tek bir noktamız da şurada trilyonlarca atom bu şekilde hareket ediyor herhalde cevaplamamıza bence olanak verir. Niye? Çünkü Allah'ın kaynakları sınırsız. Yani en kısa yolu seçse de. Çünkü Allah bir şey yaptıkça, yarattıkça kendi hazinesinden hiçbir şey eksilmiyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bence var olan hem bütün çeşitlilik hem birçok şey yerde evrimin seçilmiş olmasına şaşırmamamız gerektiğiyle ilgili bir bakış açısı çıkarabiliriz. Son bir şey var. Bayram Hocam uyardığı için onu savunamadan şey yapacağım. Buradan başka gelebilecek bir soru. Kendim birçok zaman işte tasarım deliliğini, Allah'ın varlığını gösterdiğini savunmuş bir insanım. Ve hani Kant'la Hume geldi, bu delilleri savundular, bu delillerden vazgeçelim diyenlerin neden yanlış olduğunu birçok kitabımda göstermeye çalıştım. Evrim teorisi veya diğer şeyler bu tip delillere bir zarar verir mi? Vermez mi? Ha benim cevabım vermez. O niye vermesini de inşallah soru gelirse o zaman anlatmaya çalışırım. İyi.